Madame de Chassel bekler bizi. Yemeğe kalamayacağız herhalde dedi. Her zaman onun yanındasınız. Hem haber de verebiliriz kendisine. Yalnız mı? Hayır, Peder Kilius var yanında. Tamam işte dedi Kontes, çıngırağı çalmak için ayağa kalkarken. Yemekte beraberiz. Monsieur de Chassel onun içten davrandığına inanmıştı. Tatlı bakışlarla baktı bana. Bir müddet burada kalacağımı anlayınca yüreğim sıkışıverdi. Yarın birçok mutsuz insan için anlamsız bir kelimedir. Ben de hep yarını mutlu düşünerek bugünü yaşadım. Benim pek bilmediğim o bölge, ürünleri ve bağları hakkında Madame Morouf konuşmaya başladı. Bey ev hanımının bu davranışı aslında görgüsüzlüğünü ve güçsüzlüğünü gösterir. Şaşkınlıktan böyle davranıyordu Kontes. Önceleri bana çocuk gibi davranmak hoşuna gidiyor sanmıştım. Monsieur de Chassel'e benim çok yabancı olduğum ciddi konularda konuşabilme ayrıcalığını vermesine imrendim. Her şeyin onun için yapıldığını düşünerek sinirlendim. Ancak aradan bir süre geçtikten sonra bir kadının susuşunda ne anlamlar bulunduğunu ve sere serpe konuşmanın ne düşünceler gizlediğini de öğrenecektim. Önce koltuğuma şöyle rahat bir şekilde yerleşeyim dedim. Sonra benliğimi Kontes'in güzel sesini dinlemeye bırakarak ne hoş bir ortamda bulunduğumu anladım. Notaların bir flütün içindeki dilleri ayrışması gibi onun ruhunun sesi de ağzından çıkan kelimelerin hecelerine dağılıyordu. İ harfiyle biten kelimeleri hecelerken kuş gibi şakıyordu sanki. Ş harfi ise birer okşayış gibi çıkıyordu ağzından. T'lerde de yüreğinin gücünü okuyabilirdiniz. Böylece siz hiç anlamadan kelimelerin anlamını keşfediyor, ruhunuzu insanın ötesinde bir dünyaya doğru çekiyordunuz. Kaç kere bitirebileceğim bir tartışmanın sürüp gitmesine razı olmuşumdur. Kaç kere bu güzel konserlerini dinlemek için ruhuyla yüklü bir şekilde dudağından çıkan havayı içime çekmeye uğraşmış, azarlanmışımdır. Gülmesiyle sanki bir kırlangıç türküsü çıkardı ortaya. Ya acılarından konuştuğu zaman? Eşini çağıran bir kuğu gibi olurdu sesi. Bana dikkat etmeyişi kontesi incelememi sağladı. Gözlerimle belinden kavruyor, ayaklarını öpüyor, saçının bukleleriyle oynuyordum. Sınırsız sevinçleri tadan kişilerin kavrayacakları bir dehşetin içine düşmüştüm. Bu korku yüreğimdeki yangını körüklüyor. Kendimi tutamıyordum. Gözlerim omuzlarına takılıp kalmıştı. Bakışlarım kumaşı yırtıyordu. Sırtını ikiye ayıran güzel çizginin başlama noktasını belirleyen çizgiyi görür gibi oluyordum. Balo gününden beri her akşam hayatları düz, hayalleri ateşli delikanlıların uykularına girmişti. Kontesin nerede olursa olsun dikkati çekmesini sağlayan belli başlı hatlarını çizebilirim. Ancak en iyi yapılmış resim, en sıcak renk de onu tam olarak anlatamaz. Onun yüzü kelimelerin eksik kaldığı, usta bir ressam elini gerektiren yüzlerdendir. İnce ve aklanmaya yüz tutmuş saçları onu sık sık üzüyordu. Yuvarlak ve çıkık alnı, açıklanmamış düşüncelerle, bastırılmış duygularla dolu gibiydi. Koyu noktalarla bezenmiş yeşilimsi gözleri hep solgundu. Fakat aynı gözler çocukları söz konusu olduğunda ender rastlanan büyük sevinç ile bir ışık saçardı. Keskin bakışları beni ezdiği zaman gözlerimden yaşlar akmaya başlardı. En yürekli kimseler bile bu ışığın önünde başlarını önlerine eğerlerdi. Phidias'ın elinden çıkmış olan ve zarifçe kıvrılmış bir ağza, çifte kavisle bağlanan Yunani burnu, ince yüzüne ruhani bir ifade veriyordu. Kamelyalar gibi beyaz yüzü, yanaklarının eşsiz pembeliklerini kızartıyordu. Toplu olduğu halde bu ona yakışıyordu. Boynunda tek bir kırışığın olmaması, onun güzelliğini anlatır sanırım. Başının alt tarafında bazı kadınların enselerini ağaç kütüklerine benzeten oyuklardan eser yoktu. Kasları boynunda yol yol durmuyordu. Ufak ve biçimli kulakları, kendi deyimiyle bir tutsağın ve bir annenin kulaklarıydı. Kalbine yerleşince hasta kulaklarıma rağmen ben hiçbir şey duymadığım halde o, işte Monsieur de Morouf geliyor deyiverir ve dediği çıkardı. Kolları güzeldi. Kıvırık kıvırık parmakları olan elleri uzundu. İlk çağ heykellerinde görüldüğü gibi eti, narin tırnaklarının kenarlarından taşardı. Siz düz belli olmasaydınız, düz bellerin yuvarlak bellerden üstün olduğunu söyler, sizi bir güzel kızdırırdım. Yuvarlak bel bir güç belirtisidir. Belleri böyle olan kadınlar iradeli ve hakim tavırlıdırlar. Şefkatten çok, şehvetle doludurlar. Düz belli kadınlar ise tam tersine, sadıktırlar, inceliklerle doludurlar. İçlenmeye, hüzünlenmeye eğilimlidirler. Öbürlerine göre daha kadındırlar bunlar. Kıvrak ve yumuşaktır düz bel. Yuvarlak bel bükülmez, kıskançtır. İşte beden yapısının özelliklerini bir bir anlattım size. Nasıl olmalıdır bir kadının ayakları? İşte onun ayakları da öyleydi. Az yürüyen, çabuk yorulan ve elbisenin altından çıktığı zaman gözlere bayram ettiren cinsten. İki çocuk anası olduğu halde onun gibi genç kız izlenimi yaratan kadın görmedim ömrümde. Bir çeşit dalgınlıkla beraber bir sadelik vardı halinde. Resimler bizi nasıl çekerse o da öyle çekiyordu kendine insanı. Onun gözle görülür nitelikleri ancak kıyaslamalara başvurularak anlatılabilir. Villa Diotti'den dönerken bir funda kopardığınızı, onun yabani kokusunu, kara ve pembe renkleriyle hoşunuza giden o çiçekleri aklınıza getirin. Bu kadının da aynı bu çiçeğin inceliğinde olduğunu göreceksiniz. Bir vahşi kadar düşünceleri saf, vücudu yeni açmış bir yaprak kadar yeşildi. Duygularıyla bir çocuğa, acılarıyla olgun bir kimseye benziyordu. Hem bir şato hanımıydı, hem bir genç kız. Bu yüzden yapmacıklıklardan uzak, oturmasıyla, kalkmasıyla, susmasıyla ya da bir kelime söylemesiyle beğeniliyordu. Genellikle düşünceli bir hali vardı. Sanki herkesin kurtuluşu ona bağlıydı. Cazibesi esrarlı bir niteliğe bürünmüştü. Çoğu kadın gibi erkeğin isteğini kışkırtmak yerine onu hayale daldırırdı. Bu tavırları arzuların ateşiyle kurulmuş yüreklere su serperdi. Hareketlerinin, hele bakışlarının nadir oluşu, onurlarını tehlikeye atan kadınların yanında ona inanılmaz bir büyüklük kazandırıyordu. O gün Madame de Morouf'un üstünde çizgili bir elbise, geniş kenarlı bir yaka vardı. Siyah bir kemer takmış, aynı renkte ayakkabılar giymişti. Saçlarını sedef bir tarakla başının üstünde toplamıştı. Size çizmeyi vaat ettiğim portrenin taslağı bu işte. Elbet çok eksik bir taslak bu. Güneşin ışığını dağıtışı gibi dalga dalga onun ruh yönü yayılıyordu. Onun içten oluşu, sevinçli saatlerindeki halleri, kederli saatlerindeki boyun eğişi, bir karakteri belirleyen bütün bu iniş çıkışlar beklenmedik durumlarda oluşuyordu. Bu hikaye gerçek bir aile destanıdır. İngilizlere has bir temizlik, Clochegourde'da her şeyde görülüyordu. Kontes'in kaldığı salon bütünüyle tahta kaplamalı olup birbirinden farklı, iki gri renge boyanmıştı. Şömine, üzerinde bir kupa bulunan maun çerçeveli bir saatle ve beyaz iki porselen vazoyla süslenmişti. Bir lamba vardı konsolun üstünde. Şöminenin karşısında bir tavla takımı duruyordu. Saçaksız, beyaz perdeleri, pamuklu iki geniş kordon tutmadaydı. Clochegourde şatosu o güne karşı gördüğüm tüm evlerden daha derin izlenimler bıraktı bende. Kontes'in hayatı gibi sakin ve içe dönüktü. İçinde manastırlara özgü düzgünlük seziliyordu. Fikirlerimin çoğu bilim alanında olsun, politik alanda olsun hep orada doğmuştur. Çünkü bana verimli tozunu serpen meçhul bitki orada yeşeriyor. Faziletlerimi geliştiren, kabahatlerimi örten güneş orada parlıyordu. Pencereden bakan gözleriniz, çayıra hakim Frepesse şatosunun kulelerinin, daha ileride kilisenin, bucağın ve Saça köyünün süslediği karşı yamaçtaki girintileri çıkıntıları kovalayarak Panderao'nun yayıldığı tepeden Azay şatosuna kadar bütün vadiyi kucaklıyordu. Bu yerler kendi içlerindeki huzuru insanın ruhuna da yansıtıyorlardı. Onu ilk önce çocuklarının arasında Kont'la görseydim, aşkımın yok olacağından korktuğum için o öpücüğü verir miydim? Hayır, onun önünde diz çöker, ayakkabılarını öperek ağlar. Sonra gidip Indre ırmağına atardım kendimi. İçimde onun taze yasemin kokulu tenini kokladıktan sonra insanüstü zevkler ve umut belirdi. Zevkle, mutlulukla yaşayacağım saati bekliyordu. Ben de ağaçlara asılmak, bağlara tırmanmak istiyordum. Isırmış olduğum o nefis elmayı bitirebilmek için gecenin sessizliği, hayatın yorgunluğu, güneşin sıcaklığı bana suç ortaklığı etsin istiyordum. O, benden türkü söyleyen masal çiçeğini ya da insan kasabı Morgan'ın arkadaşları tarafından gizlenmiş hazineleri de istese, sahip olmak için çırpındığım o gerçek zenginlikleri ve o sessiz çiçeği elde etmek için getirip önüne sererdim istediği şeyleri. Kont'tan bahsettiğini duydum. Beni şaşkına çeviren düşünceyi, bir kadının kocasına ait olması gerektiğini ancak o zaman anladım. İçimde sonraları bu değerin sahibini görmek için çılgın bir istek uyandı. Beni iki duygu etkisi altına almıştı. Kin ve korku. Tarifsiz ön sezileri vardı içimde. İnsanda gurur bırakmayan el sıkışmalardan çekiniyordum. Kontes, işte Monsieur de Maruf dedi. Bacaklarımın üstünde ürkmüş bir at gibi durdum. Bu hareketim Kontes'in de, Monsieur de Chassel'in de dikkatini çekti ama hiçbiri, sessiz de olsa uyarmaya kalkmadı beni. O sırada ilgi çeken bir şey oldu. 6 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim bir kız girdi içeri. "Babam geldi," dedi kız. "Madeline, anlat bakalım," diye azarladı annesi. Çocuk hayretler içinde Monsieur de Chassel'in uzattığı elini sıktı. Bana da ufak bir selam verdi. Sonra dikkatle incelemeye koyuldu. "Sağlığı yerinde mi?" diye sordu Monsieur de Chassel kontese. Kontes kucağına oturmuş kızın saçlarını okşayarak "Daha sağlıklı," diye cevap verdi. Madeline'ın Monsieur de Chassel'in sorduğu bir sorudan 9 yaşında olduğunu öğrendim. Biraz önceki tahminimin yanlış çıkmasına şaşırmıştım. Monsieur de Chassel ikinci bir terbiye aracı olarak kullandıkları o anlamlı bakışlardan birini dikti yüzüme. Demek ki ortada anne yüreğine özgü, fazla uğraşılmaması gereken bir yara vardı. Madeline bu şehrin havasında yaşayamayacak kadar gözleri uçuk, teni ışık altındaki porselen kadar beyaz, zayıf bir çocuktu. Annesinin gösterdiği özen, iklimin sertliğine rağmen yaşamasını sağlıyordu. Madeline'ın annesini hatırlatan hiçbir tarafı olmasa da ruhunu taşıması onu ayakta tutuyordu. Seyrek, siyah saçları, çukur gözleri, çökük yanakları, cılız kolları, daracık göğsü, yaşamla ölüm arasında bir mücadeleyi gösteriyordu. Bu dursuz duraksız mücadelede şimdiye kadar Kontes galip gelmişti. Madeline annesini üzmemek için canlı görünmeye çalışıyordu. Ama arada sırada dalıp da kendini unutunca çok acıklı bir duruma düşüyordu. Aynı uzak diyarlardan dilene dilene gelmiş, açlıktan karnı göçmüş, bitmiş, tükenmiş ama seyircilerine karşı güzel görünmeye uğraşan gayretli bir çingene kızı gibiydi. Annesi saçlarını ikiye ayıran çizgiden öperek "Jack'i nerede bıraktınız?" diye sordu. "Babamla birlikte geliyor." Kont oğlunun elinden tutarak içeri girdi. Jack de aynı kardeşi gibi zayıftı. Böyle eşsiz güzelliğe sahip bir kadının yanında iki zayıf çocuğun bulunması Kontes'i çok üzüyordu. Hatta şakaklarında çizgiler oluşmuştu. Monsieur de Morouf beni selamlarken kaygıyla gözlerimin içine baktı. Olanı biteni anlattıktan ve benim adımı söyledikten sonra karısı yerini ona bıraktı ve salondan çıktı. Anneleri gibi gözlerini ondan ayırmayan çocuklar da onunla birlikte dışarı çıkmak istediler. Kontes parmağını dudaklarının üstüne götürerek "Siz burada kalın sevgili meleklerim," dedi onlara. Sözünü dinlediler ama ikisinin de gözleri iyice yaşarmıştı. Ah, insan bu sevgili kelimesini duyabilmek için neler yapmazdı. O salondan çıkınca çocuklar gibi ben de canlılığımı yitirdim. Adımı öğrenince Kont bana karşı tavrını değiştirmişti. Soğuk ve sert iken şimdi daha nazik davranmaya başladı bana. Konuğu olduğum için memnun olmuş gibiydi. Efendilerimiz için zamanında babam büyük ama kuşkulu, tehlikeli ama etkin bir rol oynamak için kendini feda etmişti. Napolyon'un iktidarı almasıyla her şey bozulmuş, babam da olmaması gereken suçlamalara uğramış, aile hayatının huzurlu havasına sığınmıştı. Kesin bir tavırla siyasal hayata girip boy gösteren bütün kumarbazların sonu buydu. Ailemin zenginliği, dünü, bugünü hakkında hiç bilgim olmadığı için Kont de Morouf'un hatırladığı bu boşa işlemiş kaderden de habersizdim. Soylu bir adımızın bulunması, Kont'un beni iyi karşılamasına sebep olmuştu ama bu karşılamanın altında yatanları ancak sonraları öğrenebildim. Bu ani değişme içimi rahatlatmıştı. Çocukların konuşmanın üçümüz arasında yeniden başladığını görmesiyle Madeline başını babasının ellerinden kurtardı. Açık kapıya baktı. Hemen çıkıp gitti. Jack de onu takip etti. Annelerinin yanında kovanların çevrelerinde vızıldayarak dolaşan arılar gibiydiler. Kontu seyredip nasıl biri olduğunu keşfetmeye çalışıyordum. Yüzündeki çizgiler öyle ilginçti ki yüzünü incelemeden yapamadım. Taş çatlasa 45 yaşlarında bir adamdı. Ama 60'ına merdiven dayamış gibi görünüyordu. 18. yüzyılın sonunda kopan fırtına iyice yıpratmıştı onu. Rahiplerinki gibi tepesi kel, yanlarını yarım ay şeklinde çevreleyen saçları, karalı grili yumaklarla şakaklarını okşadıktan sonra kulaklarının ardında sona eriyordu. Burnu, midesi zayıf, mizacı bozulmuş bir adamın burnu gibi kızarmıştı. Kısalı uzunlu çizgilerle dolu alnı, zihin yorgunluklarını değil, açık havada geçen bir hayatı, talihsizliği önlemek için gösterilmiş çabaları değil, o talihsizliğin sürekli ağırlığını gösteriyordu. Elmacık kemikleri, yüzü soluk olmasına rağmen bedeninin ona uzun bir hayat sağlayacak kadar sağlam olduğunu gösteriyordu. Kış güneşi gibi aydınlık ama soğuk, kaygılı ama düşüncesiz bir tavırla üstünüze düşüyordu. Ağzı sert ve buyurucu, çenesi düz ve uzun. Uzun boylu ve zayıftı. Kendisi fazla bilgili olmasa da sezdirmeyen asilzade bir hali vardı. Kendini hepten kapıp koyvermişti. Kılığı kıyafeti, bir çiftçinin kılığı kıyafetiydi. Esmerleşmiş ve bumburuşuk olmuş ellerinden yalnız ata binerken eldiven kullandığı belli oluyordu. Ayakkabıları kaba sabaydı. Ne kadar zor şartlarda da bulunsa yüzünde soyluluk vardı. En acımasız, en kindar bir liberal bile onda şövalyeci bir dürüstlüğün, La Quotidienne gazetesine hep bağlı kalmış bir okurun sarsılmaz kanılarının bulunduğunu görebilirdi. Hiçbir görevi beğenmeyip karşı çıkan, hatta ölümü bile göze alabilen cimri adamlardandı Kont. Sıkıntılı düşünceler onu yemek sırasında da bırakmamıştı. Her halinden belli oluyordu. Çocuklarına benzemeyen bedeninden dolayı herkes onu suçlayabilirdi. Kont kendi kendini suçluyordu. Ama bir başkasının kendisini yargılamasını da kabul etmiyordu. Kederliydi ama acıları karşılayacak kadar da bir cömertlikten yoksun olduğu için özel hayatında da sert ve kaygılıydı. Karısı iki yanında çocuklarıyla içeri girince bu evde bir felaket kokusu sezdim. Yaz günü karanlık bir havanın insanın içini daraltması gibi bir araya gelmiş bu dört kişiyi görünce birden hüzünlendim. Mevzu bitince Kont, Monsieur de Chassel'i yalnız bırakarak yine benden söz etmeye, karısına ailem hakkında bilmediğim bazı şeyler anlatmaya başladı. Yaşımı sordu. Söylediğimde şaşkına düştü. Daha 14'ümde olduğumu sanıyordu belki de. Sonradan öğrendiğime göre onu bana sımsıkı bağlayan ikinci bağ bu olmuştu. Ruhundan okumuştum bunu. Gecikmiş bir analık duygusu. 20 yaşımı geçmiş olduğum halde bu kadar cılız, bu kadar kavruk ama yine de bu kadar kuvvetli olduğumu görünce belki de içinden bir ses. Onlar yaşayacak diye bağırmıştı ona. Merakla baktı bana. Aramızdaki birçok buzların eriyiverdiğini hissettim. Çalışmaktan yorulmuşsunuz. Vadimizin havası size sağlığınızı geri getirecek dedi. Yeni eğitim sistemi çocuklara faydalı olmadı dedi Kont. Bilim bilim diye öldürüyor. Kafalarını tıka basa matematikle doldurup vaktinden önce yıpratıyoruz. Burada dinlenmelisiniz dedi. Düşüncelerin çokluğu altında ezilmişsiniz. Eğitim dinsel kurumların elinden alınmazsa nasıl bir çağa doğru gideceğiz? Bu sözleri ona yararlı olabilecek, yetenekli bir adama seçimlerde oy vermeyi reddederken söylediği bir cümleyi hatırlatıyordu. Gerçekten Kont, kendi adayları için oy toplayan bir kişiye, kafa adamlarından hep sakınırım demişti. Bahçede bir gezinelim dedi. Ama Monsieur diyecek oldu Kontes. Evinde kendi sözünün geçmesini istediğini ama bunu ne kadar az başardığını gösteren sert ve azametli bir tavırla geriye döndü Kont. Bir şey mi var canım diye sordu. Monsieur Torst'tan yaya olarak gelmiş buraya. Monsieur de Chassel de bilmiyormuş bunu. Tutup kendisini Frepes'le de gezdirmiş. Bunun üzerine tedbirsizlik etmişsiniz dedi Kont bana. Her ne kadar sizin yaşınızda. Üzüntüsünü belirtmek için başını salladı. Yeniden konuşmaya başlandı. Onun ne kadar aşırı bir kralcı olduğunu, kendisini kızdırıp da rahatından olmamak için ne kadar dikkatli davranmak gerektiğini hemen anladım. Kıyafetini çarçabuk değiştiren uşak yemeğin hazır olduğunu bildirdi. Monsieur de Chassel kolunu Madame de Morouf'a uzattı. Monsieur de Morouf da benim koluma girdi, yemek odasına geçtik. Yemek odası, tors işi beyaz taşlarla döşenmiş, duvarlar yerden bir metre yüksekliğe kadar tahta kaplanmıştı. Elde örülmüş kumaşlarla kaplı sandalyeler ise oymalı meşedendi. Bol yemek bulunmasına rağmen lüks bir görünümü yoktu sofranın. Ayrı parçalardan oluşan gümüş takımlar, o zamanlar henüz yeniden moda olmamış Saksonya porselenleri, sekiz köşeli sürahiler vardı. Bütün bu eski şeyler çok hoşuma gitti. Hele duvarları kaplayan revelyon kağıtlarına, bunların çiçekli çiçekli kenarlarına bayıldım. Yalnızlığımı sanki unutmuştum. Sevinçten içim içime sığmıyordu. Onun yanında, sağında oturmuş, bardağına şarap koyuyordum. Evet, ne beklenmedik bir mutluluktu bu. Sofrasında ekmeğini yiyor, elbisesine sürünüyordum. Hayatım onun hayatına karışmıştı artık. Karşılıklı utancımız olan o mükemmel öpüşle bağlanmıştık. Soylu bir alçaklık duyuyordum. Kont'un hoşuna gitmeye çalışıyordum. O da bütün yağcılıklarımdan hoşlanıyordu. Köpeği okşamalı, çocukların en ufak isteklerini yerine getirmeye hazır olmalıydım. Bilginin'ki gibi aşkında sezgileri vardır. Sertliğin, asık suratlılığın, düşmanca tavırların bütün ümidimi yıkacağını biliyordum. Yemek benim için iç sevinçlerle dolu geçti. Kendimi onun evinde hissettiğim için Kont'un sert tavırlarını fark etmiyordum. Hayat gibi aşkın da bir ergenlik çağı vardır. Onun bile anlayamayacağı tutkunun gizli fırtınalarıyla uyumlu olan acemi cevaplar verdim. Bundan sonrası bir rüya gibi geçti. Ve bu güzel rüya, sıcak, kokulu bir akşamüstü, ay ışığı altında, çayırları, kıyıları ve tepeleri süsleyen beyaz dekorlar ortasında İndire suyunu geçerken sona erdi. Yeşil kurbağanın belli belirsiz söylediği o duru, hüzün dolu ve tek şarkı vardı kulaklarımda. Geçmiş zamanlarda çektiğim acılar, bugün tattığım mutlulukla çatışıyordu. Frepesse'ye gelmeden Kloj Guru'da baktım. Aşağıda ırmakta bir kayık gördüm, sallanıyordu. Touareg'inde tu derler bu kayıklara. Comte de Morouf bu kayıkları ara sıra balığa çıkarken kullanıyordu. Kimsenin bizi duyamayacağı bir yere gelince, Monsieur de Chassel, zannederim dedi. Aradığınız o güzel omuzları bulup bulmadığınızı sormama gerek yok. Monsieur de Morouf'un davetinden dolayı doğrusu kutlamak gerek sizi. Daha ilk girişiminizde amacınıza ulaştınız. Kırık yüreğim bu cümleyle canlanıverdi. Kloj Grut'tan ayrıldığımızdan beri tek kelime söylememiştim. Monsieur de Chassel bu suskunluğumu mutlu oluşuma bağlıyordu. Kontrollü bir tutkunun tesiriyle konuşuyormuşum duygusu uyandırabilecek alaylı bir ton ile. Nasıl yani? Diye karşılık verdim. Comte de Morouf hiç kimseye bu kadar iyi davranmamıştı. Bu son sözün arkasındaki burukluğu sezmiştim. Ne yalan söyleyeyim dedim. Ben de hayret içindeyim. Şaşırdım bu kadar iyi karşılanmış olmama. Monsieur de Chassel'in toplum hayatına dair birikimini kavrayamayacak kadar tecrübesizdim. Ama bunu açığa vuruş biçimi beni iyice sarsmıştı. Misafiri olduğum bu adamın Durant adını taşımak gibi sakat bir tarafı vardı. Kendini ihtilal sırasında büyük bir servet yapan babasının adını inkar ederek gülünç duruma sokmuştu. Karısı birçok parlamento üyesi yetiştirmişti ve Parisli birçok hukuk cahili gibi Kral 4. Henry zamanında burjuva olmuş Monsieur de Chassel'lerin biricik mirasçısıydı. Hırsından yüksek mevkilere erişebilmek için Monsieur de Chassel asıl adı Durand'ı öldürmek istedi. İlkin Durand de Chassel oldu adı. Sonra D. de Chassel haline geldi. Böylece Monsieur de Chassel olarak anılmaya başlamış oldu. Yenilenme çağında 18. Louis'in verdiği fermanlar sayesinde kont unvanı bir majorat kurdu. Çocukları onun gösterdiği cesaretin faydasını göreceklerdi. Torsluları uzun zaman eğlendiren alaycı bir prensin şu cümlesi çok defa ağırlığı altında ezmişti onu. Monsieur de Chassel'e durant olarak az rastlanır. Sonradan görme insanlar maymunlar gibidirler. Hayran olunacak bir çeviklikle yukarılara tırmanırlar. Ama zirveye ulaştıkları zaman artık yalnız ayıp yerleri görünmeye başlar. Monsieur de Chassel'in kişiliğinde de böylesi bir hırs ve bundan doğan aşağılık tohumları vardı. Senato üyeliği ve o, şimdiye kadar birbirine kavuşmayan iki çizgi gibiydiler. Ancak güçlü insanlar bir iddia ileri sürüp o iddianın doğrulanmasına çalışırlar. Dün bir genel müdürken bugün bir hiç oldu. Başarıları ve yenilgileriyle kişiliği bozuldu. Hayata karşı içinde hırsı ve sakat insanlara özgü bir kin oluştu. Yetenekli bir adamken Monsieur de Chassel, Tors'ta esmekte olan kıskançlık rüzgarına kurban olmuş ve başkalarının başarılarına dudak bükerek bir yere gelememiştir. Daha azını isteseydi belki daha çoğunu da elde edebilirdi. Ama yazık ki hiç eğilmeyecek kadar üstündü. Bu sıralarda krallık kendisine ışık yakmaya başlamış. Monsieur de Chassel'in güneşi doğmaya başlamıştı. Öte yandan pek basit bir sebepten hoşuma gitmişti bu durum. Dinlenme fırsatını hayatımda ilk kez onun evinde buluyordum. Bırakılmış bir çocuğa gösterdiği ilgi, zayıf da olsa baba sevgisine eş gelmişti. Bu zamana kadar hep ilgisizlik gördüğümden burada karşılaştığım misafirperverlik birbirine çok zıttı. Frepesse şatosunun sahipleri beni yeniden yaşama döndürmüşlerdi. Bu sebepten sevdiğim tüm anıların içinde rastlarım onlara. Daha sonraki yıllarda Monsieur de Chassel'e bazı hizmetlerde bulunmak mutluluğunu tattım. Canı istediği zaman güzel atlar, arabalar alıp komşularının sevmediği tarzda kullanıyordum alanı. Misafirlerini cömertçe ağırlıyor, emrinde çok fazla hizmetçi çalışıyordu. Frepesse malikanesinin uçsuz bucaksız toprakları vardı. Komşusunun bütün saltanatına karşılık Touareg'inde servetinin azlığı yüzünden şatosunun çevresindeki toprakları bile ektirmek zorunda kalan Comte de Morouf, bu beklenmedik servet gününe kadar tam bir torslu olarak kalmıştı. İşte arması Haçlı seferleri zamanından kalan yıkılmış bir ailenin küçük oğluna böyle hüsnü kabul göstermekle büyük servet hor görüyor, soylu olmayan komşusunun korularını, sürülü topraklarını, çayırlarını küçültmüş oluyordu. Monsieur de Chassel de Kont'un bu davranışını iyi anlamıştı. İki malikane, Clochegourde ile Frepesse arasında bir yakınlık kurulamadı. Nezaket kuralları çerçevesinde görüştüler. Comte de Morouf'un içinde yaşadığı yalnızlığın tek sebebi kıskançlık değildi. Başka büyük aile çocuklarının gördüğü gibi bir öğrenim görmüştü. Monsieur de Morouf tam ikinci öğrenim çağının başlayacağı sıralarda göç etmiş, bu yüzden eğitiminin bu dönemi yarım kalmıştı. Krallığın Fransa'da yakında yeniden kurulacağına inanıyordu. Bu inanç onun sürgün yıllarında işsiz kalmasına neden oldu. Kondé ordusu yenilgiye uğrasa da yine de krallığın beyaz bayrak altında döneceğini umuyordu. Diğer göçmenler gibi ticaretle uğraşmadı. Hafife aldığı işlerde çalışarak adından vazgeçmek istedi. Onuru, geleceğe karşı taşıdığı sarsılmaz umutları, yabancı devletlerin hizmetinde bulunmasına engel oldu. Kırılan umutları, yarı aç, yarı tok olarak yaptığı uzun yürüyüşler sağlığını bozmuş, ruhunu güçsüzleştirmişti. Giderek yoksullaştı. Kimilerine bir güç kaynağı olurken, kimilerini de iyice uyuşturur sefalet. Kont da bu ikincilerdendi. Bir yolcu gibi Macaristan yollarında, Prens Esterhazy'nin çobanlarıyla bir koyun budunu paylaşan bu zavallı, torslu beyzadeye karşı hiçbir hınç duymamıştı içinde. Kır saçlarından çektiği müthiş acılar okunuyordu. Ben de sürgünlere karşı onları yargılamayacak kadar bir yakınlık duygusu vardır. Kont Fransızlara ve torslulara özgü neşesini yitirmiş. Kederli bir insan olmuş, hastalanmıştı. İyileştiği zaman karakter değişiklikleri oluşabilen, insanı ölüme kadar götüren bir karın zarı iltihabıydı hastalığı. Ruhunun en derinlerinde saklı aşkları, yalnız yaşamını değil, aynı zamanda geleceğini de mahveden kötü maceralardı. 12 yıllık sefaletin ardından Napolyon'un Fransa'ya dönmesini mümkün kılan kararı üstüne gözlerini oraya çevirmişti. Rini geçerken bu çilekeş yaya, Strasbourg Kilisesi'nin çan kulesini görünce birden bayılacak gibi olmuş. Canı yanan çocuk nasıl anne diye bağırır. Ben de öyle. Fransa, Fransa, işte Fransa diye bağırdım demişti bana. Doğmadan önce zengin olan bu adam şimdi alabildiğine yoksuldu. Komuta etmek için yetiştirildiği halde şimdi otoritesiz ve geleceği sönmüş bir haldeydi. Sağlam ve güçlü doğmuştu. Oysa şimdi sakat ve yorgun bir hale dönüyordu. Servetten yoksun oluşu adını da ağır bir yük haline getiriyordu. Sarsılmaz kanıları, Kondé ordusundaki geçmişi, kederleri, kaybolan sağlığı, alaycı bir ülke olan Fransa'da pek de önemsenmeyen bir alınganlık kazandırmıştı ona. Yarı ölü bir halde Meins'e geldi. Burada bir rastlantı eseri olarak ihtilal hükümeti oldukça büyük bir çiftliği sattırmayı unutmuştu. Çiftliğin işlerine bakan adam da kendine mal sahibi süsü vererek saklamıştı burayı. Çiftliğin yanında Civi şatosunda oturmakta olan Leninkört gidip kendisini görmüş, oturacak bir yer hazırlanıncaya kadar bir süre Civi'de kalmasını teklif etmişti. Leninkört ailesi burada birkaç ay içinde kendine gelen ve bu ilk molada acılarını gizlemek için büyük çabalar gösteren konta karşı soylu insanlara yakışır şekilde davranmıştı. Leninkörtler büyük servetlerini kaybetmiş bulunuyorlardı. Adından dolayı Monsieur de Moruf kızları için iyi bir kısmet sayılabilirdi. Hastalıklı ve çökmüş bir adamla evlendirilmesine Matmazel de Leninkört karşı gelmiyor, hatta memnun görünüyordu. Evlenirse kendisini kızı olarak kabul eden teyzesiyle, Prens de Blamont Chavy'nin kız kardeşi Düşes de Vernoil ile bir arada oturmak hakkını elde edecekti. Düşes de Bourbon'un pek yakın dostu olan Madame de Vernoil, dindar bir aileden geliyordu. Bu ailenin ruhu da meçhul filozof diye anılan Monsieur Saint Martin'di. Erdemleri hayata uygulamakla meşguldüler. Bu felsefe insanın beklenmedik zamanlarda başına gelen değişimleri açıklar. Görevi, bataklıklardan kurtarır. Hayatın acılarını, Kikir'in bozulmayan katlanma gücüyle karşılar. Acılara karşı aldırış etmememizi buyurur. Gelecek kaygısı taşıyan bir stoacılıktır bu. İçten doğa ve temiz sevgi, Roma Kilisesi'nin Katolikliğinden ilkel kilise Hristiyanlığına geçmek için çıkan bu inancın temel unsurlarıdır. Matmazel de Leninkört, teyzesinin de hiç ayrılmadığı resmi dinden ayrılmadı. İhtilalde çok kötü duruma düşen Düşes de Vernoil yaşlanınca dine iyice bağlanmış ve onun bu bağlılığı sevgili kızının ruhuna Tanrı aşkının ışığını doğurmuştur. Kontes de her zaman gelen bu barış ve erdem adamını çok kere misafir etti. Saint Martin son kitaplarının Tours'ta Letormi tarafından basılışını Clochegourde'dan takip etmişti. Madame de Vernoil, yaşlı bir hanımın bilgeliğiyle onun da kendine göre oturacak bir evi olsun diye Clochegourde'u yeni evlenen yeğenine verdi. Büyük bir incelikle Kontes'in kalmakta olduğu odanın üstündeki odayla yetinerek her şeyi yeğenine bıraktı. Ani gelen ölümü, yeni evli gençleri yasa boğmuş, gelinin ruhunda ve Clochegourde'da silinmez izler bırakmıştı. Kontes, Touraine'e yerleştiği ilk günlerini mutlu geçirmese de üzüntülü olmamıştır. Yabancı memleketlerde geçirdiği sıkıntılı günlerin ardından, Monsieur de Moruf kendisini rahat bir geleceğin beklediğini görerek huzurlu bir döneme girmişti. Vadi bile çiçeklenmiş olan bu umudun kokusunu almıştı. Tarım çalışmaları için hazırlıklar yapmış. Hatta önceleri içi de rahatlamıştı. Fakat Jack'in doğuşu tüm zamanları mahveden bir olaydı. Doktor bebeğin öleceğini söylemişti. Kont anneye bunu söylememişti. Doktordan her kontrol edişinde kötü cevaplar alıyordu. Madeline'ın doğuşu bunları haklı çıkaracaktı. Bu iki olay sonunda hastalıklı düşünceler arttı. Umutlarını yitirmişti. Yanında da analığın sıkıntılarına katlanıp da tadını alamayan temiz, genç bir kadın vardı. Kontes onun halinde geçmişi görmüş, geleceği okumuştu. Kendini suçlu gören bir insanı mutlu etmek kadar zor bir olay yoktur. Kontes meleklere özgü olan bu işi üstlenmişti. Bir günde bütün acılara katlanabilecek biri haline gelmişti. Bir umudun bulunduğu uçuruma indikten sonra büyük bir sorumluluğa tek bir adım için bağlanmış, kontla barışabilmek için onun kendinin bile bağışlayamadığı kusurunu bağışlamıştı. Kont gitgide cimrileşmiş, o da ne yapsın, bütün yoksulluklara katlanır olmuştu. Her şeyden çekiniyordu kont. Toplum hayatına ön yargılarla yaklaşan bütün insanlar gibiydi. Kontes ise bu tavra karşı cevap vermemiş, onun kuşkularına hiç ses çıkarmamıştı. Konttan iyi şeyler istemek için kadınca kurnazlıklar kullanmıştı. Evinde kendisini güçlü düşünceler üreten bir insan olarak düşünüyordu. Evinde hiçbir yerde tadamayacağı üstünlük zevkini tadıyordu. Evlilikleri eskiyince kocasının bu berbat ve dedikoducu yerde çocuklarına zararlı olabileceğini anladı. Kontes Clojgrove'dan çıkmamaya karar vermişti. Karısının çabaları sonucu hiç kimse Monsieur de Morouf'un gerçek yetersizliğini fark edemeyecekti. Kontun pek hoşnut edilemeyen mizacını sadece karısı yumuşatabiliyordu. Bunlar Monsieur de Chassel'in bir küskünlük dolayısıyla söylediği sözlerin kısa bir özetinden başka bir şey değildi. Onda bulunan kültür, Clojgrove şatosunda var olan sırları keşfettirmişti. Madame de Morouf tavırlarıyla herkesi kandırabilirdi ama aşkın hisseden duyarlılığını aldatmasına imkan yoktu. Yüreğimdeki gerçek hissi beni yatağımdan hoplattı. Çok yakın olduğum halde onu görmeyince dayanamadım. Kalkıp giyindim. Sessizce aşağı indim. Kırık dökük merdivenli kuleden geçip şatodan çıktım. Gecenin serinliği içimi ferahlatmıştı. Indre Irmağı'nın karşı kıyısında Clojgrove şatosunun önündeki o mutlu kayığın yanına geldim. Bu defa her şeyin sakin olduğu eski görüntülerime yeniden kavuşmuştum. Güzel fikirler içimde öyle kabarıyordu ki, o zamana kadar oluşan kötü fikirleri de yok edebiliyordu. Hem ruhum hem duygularım aynı büyünün etkisi altındaydı. Ona kadar uzanan isteklerim vardı. Durmadan deliler gibi şu sözleri tekrarlıyordum. Benim olacak mı o? Dünya benim için her zaman büyüktü ama artık bir hedefim vardı. Bütün arzularım, isteklerim ona bağlanmıştı. Onun her şeyi ben olayım istedim. Değirmenlerin çarklarından boşalan suların mırıltısı içinde, onun penceresinin altında geçen bu gece çok güzeldi. Cervantes'in ünlü eserindeki gibi bu gece de hayatım pırıl pırıl aydınlanmıştı. Kimseler fark etmeden Frepesse'nin bahçesine döndüm. Yemek saatine kadar uyudum. Sonra havanın sıcaklığına rağmen Indre'yi, vadalarını, vadi ve yamaçları bir kere daha görmek için çayıra indim. Bir solukta kayığıma, söğütlerime, Clojgrove'uma kavuştum. Burada her şey öğle vakti, kırlar nasıl olursa öyleydi. Sessizlik ve ürperti hakimdi. Hiç kıpırdamayan yapraklar sanki gökyüzünün bir parçası gibiydi. Kuşlar, böcekler her yana uçuşuyorlardı. Sıcaktan gölgeliklere sığınan sürüler geviş getiriyordu. Gece öylesine serin ve güzel olan bu görüntü gündüz çok değişmişti. Kayıktan atladım. Kont'u görmek için yokuşu tırmandım. Yanılmıyordum. Kont, bir çitin yanından yürüyor. Şüphesiz ırmak boyunca uzanan, Azay yoluna açılan kapıya doğru gidiyordu. Bu sabah keyifler nasıl Sayın Kont? Benim bu sorum onu mutlu etmişti. Bu bakışlarından hissediliyordu. İyiyim dedi. Kırları çok seviyorsunuz herhalde. Bu sıcakta dolaşmayı göze aldığınıza göre. Beni buraya havası iyi diye gönderdiler. İyi. Çavdarın nasıl biçildiğini görmek ister misiniz? Elbette, diyerek kabul ettim ama bu konuda hiçbir şey bilmiyordum. Çavdarı buğdaydan, kavağı akça kavaktan ayırt edemezdim. Toprak konusunda hiçbir şey bilmiyordum. Mutlu bir şekilde geri döndü. İyi ya işte dedi. Gelin siz de, küçük kapıdan girin. Çit boyunca o içeriden yürüdü, ben dışarıdan. Bana Monsieur de Chassel size hiçbir şey öğretemez dedi. O çok soylu biridir. Kahyasının verdiği hesapların dışında bir şeyle ilgilenmez. Bana bahçelerini, apartmanlarını, parklarını, meyve bahçelerini gösterdi. Beni günün sonunda akasyalı yola götürdü. Burada Madame de Morouf'u gördüm. Bir sıraya oturmuş çocuklarıyla ilgileniyordu. Kadın titreyen yaprak kümeleri arasında ne kadar güzeldi. O rahatını hiç bozmadı. Çünkü nasıl olsa yanına gideceğimizi biliyordu. Hayran olduğum vadinin manzarasını Kont'la birlikte bir de buradan seyrettik. Öncekinden tamamıyla ayrı bir manzara sunuyordu. İsviçre'den bir köşe gibiydi. İndre ile birleşen derelerin aktığı çayır, bütün uzunluğunca görünüyordu. Yeşil bir alan göz alabildiğine uzanıyor. Diğer tarafta gözünüze set çeken tepeler, ağaç kümeleri, kayalıklar bulunuyordu. Madame de Morhoff'u selamlamak için ilerledik. Tam bu sırada o, kötü kötü öksüren Jack'i kucağına almak için okuduğu kitabı yere koyuyordu. Benzi atmıştı kontun. Ne oluyor? Diye atıldı. Beni görmemiş gibi davranan kontes. Boğazları şiş. Bir şey değil, geçer. Çocuğun başını ve sırtını tutuyordu. Ona hayat vermek için parlayan gözleriyle bakıyordu. Bu rahatlığınız inanılır gibi değil. İnanılır şey değil, dedi kont sert bir ifadeyle. Çocuğu soğuğa karşı tutuyor. Taşın üstüne oturtuyorsunuz. Ama babacığım, bank yanıyor sıcaktan, diye bağırdı Madeline. Yukarıda sıcaktan bunalmışlardı, dedi kontes. Kont bana baktı. Kadınlar hep haklı çıkmak isterler, dedi. Onunla tartışmaya girmemek için boğazı ağrıyan Jack'e bakıyordum ki annesi alıp götürdü çocuğu. Ama bizden ayrılmadan önce kocasının şöyle söylediğini duydu. Dünyaya böylesine hastalıklı çocuklar getiren kimse onlara bakmasını da bilmelidir. Kont bu sözlerinde haksızdı. Kontes hızla merdivenlerden çıktı. Camlı kapıdan içeri girerek kaybolduğunu gördüm. Monsieur de Morhoff düşünceli bir tavırla sıraya oturmuştu. Ne suratıma bakıyor ne bir laf ediyordu. Zor bir durumdaydım. Hayatımda bundan daha zor bir çeyrek saat geçirdiğimi hatırlamıyorum. Gideyim mi, gitmeyeyim mi diyor, boyuna terliyordum. Jack'in iyileşip iyileşmediğini sormayı bile unutacak kadar dalgındım. Aniden kalktı, yanıma geldi. Güzel vadiyi seyretmeye başladık. Konta, başka bir gün gezsek, dedim tatlılıkla. Çıkalım, diye karşılık verdi. Ben böyle acıları görmeye alışkınım. Çocukların hayatını kurtarmak için canımı bile veririm. O tatlı ses. Jack şimdi daha güzel uyuyor, dedi. Birden Madame de Morhoff yolun ucunda göründü. Sakin bir şekilde selamıma karşılık verdi. Clochegrove'u seviyorsunuz sanırım. Buna memnun oldum, dedi. Önceki haksız davranışını bağışlatmak isteyen kont. İster misiniz Monsieur Desland'ı çağırmaya gideyim, dedi. Kontes, merak etmeyin, dedi. Jack bu gece hiç uyuyamadı da oldu bu. Kötü bir rüya görmüş. Sabaha kadar onu uyutabilmek için yapmadığım kalmadı. Yatıştırıcı bir hap verdim ancak öyle uyuyabildi. Kont gözleri dolan karısının ellerini avuçlarının içine aldı. Zavallı kadın, dedi. Bundan hiç haberim yoktu. Hiç yere ne diye üzülürsünüz? Gidip çavdarlara baksanıza. Siz olmadan gerekli özeni göstermezler. Bu benim için ilk tarım dersi olacak madam, dedim ona. Halkın deyimiyle neşesinden ağzı kulaklarına varan kontu göstererek iyi bir öğretmeniniz var, dedi. Çocuğun kuş palazına yakalandığını ancak 2 ay sonra öğrendim. Oysa ben aynı gece o kayaya binmiş, aşk düşüncelerine dalmış, hafiften hafiften sallanıyordum. Kuş palazı o günlerde Tors'un her yanını sarmıştı. Kapıya geldiğimizde kont üzgün bir sesle, ''Madame Morhoff bir melektir,'' dedi. Bu sözler beni çok şaşırttı. İyi tanımıyordum bu aileyi. Böyle durumlarda gençlere adet olan bir pişmanlıkla, ''Huzurumuzu ne diye kaçırmaya çabalıyorsunuz?'' diye bağırdı. Kont kolayca inanabilecek genç birine rastladığı için memnundu. Bana Bourbonların Fransa'ya hazırladığı gelecekten bahsetti. Oradan buradan gelişigüzel konuşuyorduk. Çocukça fikirler ileri sürüyor, beni şaşırtıyordu. Başkalarının üstünlüklerini çekemiyor, bilgili kişilerden korkuyordu. Aslında çok dertliydi bu adam. Bu dertlerini deşmemek için onunla konuşurken çok yoruluyordum. Başka bir zamanıma rastlasa mutlaka onu kırardım. Ama bir çocuk gibi sıkılıyor. Her konuda bilgisiz olduğumu düşünüyordum. Bu parlak çiftçinin nasıl başarılı olduğunu anlayabiliyordum. Beğeniyle dinliyordum projelerini. Bu yaşlı kişinin farkında olmadan sevgisini kazanmıştım. Frepesse şatosundan kat kat üstün olan bu toprakları hayranlıkla övüyordum. Frepesse ağır bir gümüş takımıdır, dedim ona. Clochegrove ise bir elmas. Sahibinin adını bile ihmal etmeden sık sık söylemiştim bu cümleyi. Öyle ama, diyordu. Biz gelmeden önce burası çok kötü bir haldeydi. Fidanlıklarından, yeni diktiği ağaçlardan söz ederken merakla dinliyordum. Bu işlerden anlamıyordum. Soru üstüne soru yöneltiyordum. O bana tüm bunları anlatmaktan gocunmuyordu. Şaşkınlıkla, peki ama, diyordu. Okulda ne öğretiyorlar size? Daha o gün akşam eve dönünce karısına, Monsieur Felix çok iyi bir genç demişti. Akşam anneme bir mektup yazdım. Frepeste'de olduğumu söyledim. Çamaşır göndermesini yazdım. İhtilalden habersiz olduğum için ileride Paris'e dönüp hukuk öğrenimime devam edeceğimi düşünüyordum. Önümde 2,5 ayım vardı. Okul Kasım ayının ilk günlerinde açılıyordu. Ben de korkunç izler bırakan ilk sıralarda Kont'la sıkı bir dostluk kurmaya çalıştım. Sebepsiz yere birden öfkelenmesi beni dehşete düşürdü. Onda bir zamanlar Kondo ordusunda yararlılıklar göstermiş Yiğit Asilzade'ye dair bazı benzerlikler görülüyordu. Bu anlarda aklımdan geçenleri okuyacak da beni öldürüverecek diye korkuyordum. O sıralar iyice yumuşak bir insan olmuştum. İnsanları inanılmaz kazandığı için şımarıyordu. Ama karısının söylediği sözler onu yola getiriyordu. Oyunda son kuruşuna kadar paramı bitirmiştim. Kont hep karısıyla benim aramda otursa da bir yolunu bulup onun kalbini çalabileceğimi düşünüyordum. Bu paramı son kuruşuna kadar harcamaya değerdi. Çok defa güneşin çayırda yarattığı görüntülere, kül rengi gökteki bulutlara, buğulu tepelere, ay ışığının ırmağın hazinesindeki parıltılı titreyişlerine dalıp gider. Şu sözlerden başka bir şey söylemezdik birbirimize. Gece ne güzel. Gece kadındır madam. Şu sessizliğe bakın. Evet, burada insanın mutsuz olmasına imkan yok. Verdiğim bu cevaptan sonra o yine önündeki işine dönerdi. Sonunda onda yavaş yavaş bir kıpırdamalar hissettim. Artık tavla partilerine gidemeyecektim. Çünkü param kalmamıştı. Annemden para istemiştim. Hiç para göndermediği gibi üstelik bir de azarlamıştı. Kimden para isteyebilirdim ki? Kader her yerde olduğu gibi burada da gelmiş bulmuştu beni. Paris'te okurken irademe sahip çıkarak para biriktirmiştim ama Frepesse'de aktif bir şekilde yokluk beni vurmaya başladı. Büyük bir soygun gerçekleştirmeyi düşledim. Korkunç bir öfke içinde kötü düşünceler benliğimi kemiriyordu. Ama çok garip olarak tüm bunlar bende sonsuz bir hoşgörü oluşturdu. Adalet kılıcını bir adamın boynuna inmek üzere kaldırdığı her seferde ceza yasalarının mutsuzluk nedir hiç bilmeyen kimseler çıkarırmış diye düşünüyordum. Tam bu arada Monsieur Chassel'in kitaplığında tavla üstüne yazılmış bir kitap buldum. İyice inceledim. Monsieur de Chassel bana bu oyun hakkında hiçbir şey söylemiyordu. Ama bu defa öğretmenim öyle sert biri olmadığından biraz ilerleme gösterdim. Ezbere bildiğim kuralları, hesapları uygulamaya başladım. Bir iki gün içinde bizim ustayı yenecek duruma geldim. Oyunu ilk defa kazandığım gün öfkeden kızarmış, yüzü buruşmuş, hiç görmediğim bir hal almıştı. Şımarık bir çocuk gibi şikayet etmeye başladı. Bazen zarları bir tarafa fırlatıyor, öfkeleniyor, bana ağzına geleni söylüyordu. Ondan daha iyi oynamaya başlayınca artık oyuna istediğim yönü verebilecek hale geldim. Her şeyi benim faydam için ayarladım. İlk yarıda onun kazanmasına göz yumuyor. İkinci yarıda baştaki dengeyi kuruyordum. Kont çok şaşırmıştı. Ama hiçbir zaman kabul etmedi benim üstünlüğümü. Oyunların hep aynı sonuç vermesi onu düşündürüyordu. Hep sonunda siz kazanıyorsunuz. Çünkü benim kafam yoruluyor da ondan. Bu oyunda usta olan Kontes hemen benim uyguladığım taktiği anladı ve bu davranışımı beğendi. Bu ayrıntıları ancak tavla oyununu iyi bilenler anlayabilir. Bu küçük şeyler neler neler anlatır. Kontes içime kadar işleyen bir bakışla bana teşekkür etti. Bundan sonra benimle hep yüzüme bakarak konuştu. Şatodan ayrılırken o gece çok zor bir durumdaydım. Ayaklarım yerden kesilmiş, sanki uçuyordum. Hayatımda yeni bir pencere açılmıştı. Onun gözünde önemliydim artık. Kuş tüyü yastıklarda uyudum o gece. Birbirini takip eden yüzlerce hayal kurdum. Ruhumu okşayan bir melodiydi sanki onun sesi. Artık onun sesindeki gizli anlamları bile kavrayabiliyordum. O gün benim için çok önemliydi. Yemekten sonra dolaşmak için tek bir bitkinin bile yaşayamayacağı çorak bir düzlüğe gittik. Sadece iki meşeyle birkaç ot vardı. Yer çok kaygandı. Ayağa kayar da düşer korkusuyla Madeline'i elinden tutmuştum. Jack de annesinin koluna girmişti. Kont bastonunu yere vurarak korkunç bir sesle ''Benim hayatım bu işte'' dedi. Ardından üzgün bir ifadeyle karısına bakarak ''Ama siz tanımadan önceki hayatım.'' Kontes'in yüzü sapsarı olmuştu. ''Çorak toprakların bana ait olmasını isterdim. Mücevherler arardım altında. Bulurdum belki de. Ama asıl hazine sizinle komşuluk etmek olurdu. Zevkler ne kadar değişik oluyor.'' Çorak bir yer olan bu toprak benim gözümde bir cennet. Madame de Morouf bana bakışlarıyla teşekkür etti. Kontes'e yüzünü asmıştı. Sizin adınızı taşıyan birinin yaşayacağı bir yer değil burası. Tüm bu sözler şair sözleri. Biraz sustu, sonra yine konuştu. Azay'ın çanlarını işitiyor musunuz? Ben iyice işitiyorum çanların çaldığını. Madame de Morouf ürkerek baktı bana. Madeline elimi sıktı. İsterseniz dönüp tavla oynayalım dedim. Zarların sesi çan sesini duymanıza engel olur. Konudan konuya atlayarak şatoya vardık. Kont fazla konuşmadan, içeriye girmeden rahatsız olduğunu söyledi. Salona girdiğimiz zaman hepimizde de anlatılmaz bir kararsızlık vardı. Hastalığından dolayı kont kendini bir koltuğa atmış dalıp gitmişti. Ben de susuyordum onun gibi. Bir tavla partisinin onu neşelendireceğini düşündüğü için gitmemi istemiyordu. Ama kontu her zaman oynamak için can attığı bu tavla partisine başlatmak çok zor oldu. Her zaman kendisine yalvarılmasını isterdi. Ona yaptığım ricaları bir an için unutacak olsam kırılır, sertleşir, hatta karşısındakilerin bütün düşüncelerine karşı çıkardı. Gerçek niyetini açıkça söylemeyen, yapmacık sözler kullanan kadınlar gibiydi. Onun oynamaya karar verebilmesi için benim çok büyük bir heves içinde görünmem gerekiyordu. Hastalığı onu iyiden iyiye yıpratıyordu. Başı dönüyor, kulakları çınlıyordu. En sonunda oynamayı kabul etti. Madame de Morouf çocuklarını yatırmak için odadan ayrıldı. Onun kazanması için elimden geleni yapıyordum. Bu da kontun hoşuna gidiyordu. Böyle büyük bir hüzünden ansızın neşeye geçmesi inanılmazdı. Dostluğumuz meyvesini vermişti. Artık benim yanımda rahattı. Kontes aşağıya indi. Elindeki işini yapabilmek için aydınlığa, yani bizim yanımıza yaklaştı. Kontun neşesi başka türlü oynamama imkanı olmayan bir el yüzünden birden kayboldu. Üstelik bir de Monsieur de Morouf kendisini zor bir duruma sokan bir zar attı. Sinirle masayı benim üstüme devirdi, lambayı yere fırlattı. Durmaksızın küfürler, hakaretler ediyordu. Kontes elimi sıktı. Bahçeye gidin dedi. Kont farkına bile varmadan çıktım. Kontun bağırmalarını, iniltilerini işittim. Kontun sesi kulaklarıma bir melek sesi gibi geliyor. Ağustos'un bu en güzel gecesinde akasyalar altında dolaşıyordum. Elimi sıkışından kontesin bahçeye geleceğini biliyordum. O da benim gibi belki böylesi şiddetli duyguları seviyordu. Bir saat geçti. Tuğladan korkuluğun üstüne oturmuş bekliyordum. Akşamın durgun havası dalgaların sesiyle canlanıyordu. Bunlar insanın yüreğine sığmayan duygulardı.